Ayrım 17.
Tikko ne diyor? Nide cezaevinde siyasal hükümlülerin sayısı geçen yıl bu konuşmaları yaptığımda 44'tü. Bu nedenle her biriyle tek tek konuşmak olanaksızdı. Onun için belli grupların ya da yaygın deyişle fraksiyonların sözcüleriyle konuşuyorum. İşte bunlardan biri. TKP-ML Tikko davasından bir hükümlü. Sami Sarı. Sarı 24 yıla hükümlü. Sami Sarı konuşmasına İlhan Selçuk, Mustafa Ekmekçi ve benim düşüncelerimi eleştirerek başladı. Yanlış düşünüyorsunuz, yanlış yazıyorsunuz dedi. Sarı şunları söylüyor. 12 Mart faşist diktatörlüğüne karşı yürütülen mücadele hatasıyla sevabıyla bizimdir. Bu mücadeleye bazı devrim kaçkınları provokasyon mantığıyla yaklaşmışlardır. Bunlar 12 Mart faşizmine karşı yürütülen mücadelenin hakim sınıflarca hazırlanıp ortaya konulmuş bir senaryo olarak gördüler. Sarı bireysel terör hakkında da şunları söylüyor. Bugün ülkemizde Cihangir Erdeniz, Yaşar Değerli gibi 12 Mart döneminde aktif olarak görev almış olanlara karşı bireysel terör biçiminde somutlaşan eylemler, küçük burjuva akımlarının yaptığı eylemler olabileceği gibi ülkemizde faşist diktatörlüğü sınırsız biçimde kurmak isteyen faşist kliklerin kiralık çetelerinin kontrgerillanın eylemleri olabilir. Hatta Rus sosyal emperyalizminin KGB'si ve ülkemizdeki işbirlikçileri vasıtasıyla kendi karanlık emellerine uygun bir ortam yaratmak için başvurduğu dolaylı ya da dolaysız eylemler olabilir. Sarı TKP ve TSİP için bunlar Rus işbirlikçisidir diyor ve mücadelenin faşizme ve sosyal faşizme karşı yürütülmesini söylüyor. Sarı CHP'yi faşizmle mücadelede ikiyüzlü buluyor. Ertuğrul Kürkçü'nün savunduğu çizgisini küçük burjuva siyasi akımı olarak görüyor. Sami Sarı her olaydan sonra bir TİKKO, MAO örgütü diye bir örgüt çıkarılıyor. Sanki mafya teşkilatı SİHA'nın yönettiği, onların planlı bir şekilde yürüttüğü, yani SİHA'nın dolaylı ya da dolaysız bir parmağı olduğu şeklinde bir örgüt ve bunların yaptığı eylemler dizisi olarak getiriliyor. Dedikten sonra biz buna karşı çıkmalıyız. Mesele böyle değildir diyor ve şunları söylüyor. Bireysel terörün geçmişteki fonksiyonunu şöyle özetleyebiliriz. Bunlar küçük burjuva ihtilalci çizgisini sistemleştiren akımların yaptığı işlerdir. Bu gibi eylemlerin kitlelerden kopuk olduğunu, üstelik faşist diktatörlüğün kurulması için malzeme hazırladığını söylüyor. TİKKO hükümlüsü Sami Sarı, bu gibi eylemler faşist diktatörlüğü korkutmaz. Faşist diktatörlüğü asıl korkutacak hareketin kitlelerin gelişen sınıfsal mücadelesidir. İşçi sınıfın gelişen mücadelesidir. Sami Sarı böyle düşünüyor. TİKKO davasından hüküm yiyen Sarı ısrarla bizim bireysel terörle ilgimiz yoktur. Bu hareketlerin geçmişteki TKP, ML ile TİKKO ile ilgisi yoktur diyor. Sami Sarı ile aynı davadan yargılanan Arslan Kılıç, Sami Sarı'nın konuşmasına yer yer itiraz ediyor. Bizim adımıza konuşamaz diyor. Arslan Kılıç, Sami Sarı ile aynı ideolojik çizgideymiş. Bir de ona kulak veriyorum. Bakın ne diyor. Bireysel terörün iki temel kaynağı var. Bir objektif kaynağı var. Bir de subjektif. Objektif kaynağı, küçük burjuvazinin kapitalizmin ekonomik ve sosyal, faşizmin siyasal kültürel baskısına karşı bir başkaldırışıdır. İkincisi de işçi sınıfı saflarında hala revizyonizmin egemen olmasıdır. Emperyalizmin, sosyal emperyalizmin, kapitalizmin, ağ düzeninin ve faşizm baskısına karşı tepki duyan küçük burjuva devrimcilerinin devrime yararlı olacak yerde bu gibi yollara kaymasıdır. Kılıç bunların önlenmesi için bir Marksist partinin işçi sınıfını toparlaması, devrimci düşünceleri potasında eritmesi gerektiğini söylüyor. Revizyonizm ve sosyal emperyalizm. Kılıca göre bireysel terörün kaynağını burada aramak gerekir. Bireysel terörü körükleyenler ise Sovyet sosyal emperyalizmidir. Kılıç 12 Mart günlerindeki bireysel terörün hakim sınıfın bir kliği olarak adlandırdığı cuntacı akımlarca desteklendiğini, bugünkü desteğin ise Sovyet sosyal emperyalizminden geldiğini söylüyor. Kılıç devrimci şiddetin küçük burjuva ihtilalcilerince yanlış anlaşılıp uygulandığını da söylüyor. Anarşizm ve terörizm yaygarası. 12 Mart'tan hemen sonra İstanbul'da emniyet sandığını soymaya teşebbüsten ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Osman Süleyman Ağaoğlu, bireysel terör ve maceracılık yolu üzerinde şunları söylüyor. Bu mesele aslında sosyalistlerin ve devrimci demokratların meselesi değildir. Anarşi var, tırmanıyor vesaire gibi yaygaralar işbirlikçilerin sözcülerince koparılmaktadır. Bu 12 Mart öncesi şartlarında da böyleydi. Bugün de böyledir. Anarşi ve terörizm çığlıkları pratikte hem emekçi yığınları hem de onların gerçek temsilcileri sosyalistleri hedef almaktadır. Oysa anarşizmin kaynağı ve yaratıcıları sosyalistlerin değil, ABD emperyalizmi ve işbirlikçileri, kontrgerilla ve MHP'dir. Egemen sınıfların yarattığı terör karşısında sosyalistler ve devrimci demokratlar meşru müdafaa halindedirler. Süleyman Ağaoğlu, ABD emperyalizmine karşı sosyalistler ve devrimci demokratlar her zaman meşru müdafaa durumundadırlar, diyor. Vatan Partisi davası. Niğde cezaevinde yatanların çoğunluğu belli bir eylemden ötürü yargılanmış ve mahkum olmuşlardır. Onların yanında belli bir eylemden ötürü değil, sadece gazetede yayınlanmış yazılardan ötürü 36 yıllık cezalara çarptırılmış iki hükümlü daha yatıyordu. Demir Küçükaydın ve Dündar Erenler. Küçükaydın ve Erenler İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından mahkum edilmişler. Suçları Kıvılcım adlı gazetede yayınlanmış yazılar. Bilir kişiler Ordinarius Profesör Doktor Sülhi Dönmezer, Profesör Şahin Erman ve Doktor Duygun Yersuvat. Gazetede Proletarya Partisi nasıl kurulur? Bunun ilkeleri ve yöntemleri tartışılmış. Suç bu. İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi ancak 6 ay çıkabilen Kıvılcım gazetesinin sahibi Demir Küçükaydın ile sorumlu müdür Dündar Erenler, sekreterleri Ali Selim Ergünalp ve Erol Atakan'ı ceza yasasının 141 ve 142. maddelerinden yargılamış ve Küçükaydın ve Erenler 38 yıla, yanlış okumadınız, tam 38 yıla mahkum etmiştir. Bu genç öğrenciler düşüncelerini yayınlamaktan ötürü böylesine ağır cezalara çarptırılmışlardır. Vicdan sahibi her hukukçunun bu dosyayı bir kez incelemesi gerekir. Türkiye'de hukuk devletinin nasıl işlediğini ve işletildiğini görebilmesi için. Emeğin kurtuluşu. İstanbul THKO davasında mahkum olan Osman Bahadır, Emeğin Kurtuluşu yolundaki Işık dergisinde yer alan görüşleri savunuyor. Onunla beraber Mahmut Nedim Çiğdemal, THKO Ceyhan İş Bankası soygunu, Lütfi Baysak, THKO Acıbadem İş Bankası soygunu, Nazım Kutlu, THKO Ceyhan İş Bankası soygunu da aynı görüşü savunuyorlar. Bu görüşte olanlar, bugünkü uluslararası durum, Mao Zedong'un 3 dünya teorisi perspektifinden bakılarak değerlendirilmelidir. Tümcesinde düğümleniyor. Bahadır'a göre, Türkiye Sovyet Rusya'nın saldırı planlarının hedeflerinden biridir. Ecevit Rusya'ya teslimiyetçi MC iktidarından devralmıştır. Bu gruba göre Sovyetlere teslimiyetçilik yaklaşımıyla yanaşan Ecevit hükümeti reformist, teslimiyetçi ve gericidir ve bu nitelikler gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Bugün ülkemizde yerine getirilmesi gereken esas görev, iki süper devletin işbirlikçilerine karşı halkın mücadelesini geliştirmek ve bu hedeflere karşı en geniş birleşik cepheyi kurmaya çalışmaktır. Öte yandan milli bağımsızlığımızı korumak ve savaşa hazırlamak da önemi giderek artan bir görev olarak önümüzde durmaktadır. Osman Bahadır ve arkadaşlarının bugünkü değerlendirmeleri böyle. Ya dün, o konudaki görüşleri de şöyle. Biz geçmişte maceracı harekete katılan kimseler olarak bugün maceracılığı işçi sınıfının devrimci eylemiyle hiçbir ilişkisi bulunmayan bir çizgi olarak görüyoruz. 1971'deki maceracılık gibi bugünkü maceracılık da halk kitlelerinin gücünü parçalamakta, onları pasif seyirciler durumuna düşürmekte ve devrimci kadroları heder etmektedir. Bununla birlikte 1971 maceracılığını değerlendirirken hataya düşmemek için bir yandan onun proletaryanın ve halkın devrimci güçlerinin gelişmesine verdiği zararları tespit ederken diğer yandan da yurtsever ve demokratik muhtevasını görmeliyiz. Onu küçük burjuva sınıf temelinden kaynaklanan bir sosyal olgu olarak ele almalı ve geçmişte bazılarının yaptığı gibi bir provokasyonlar silsilesi olarak değerlendirme tarzını mahkum etmeliyiz. Aynı şekilde yine 12 Mart yarı askeri faşist diktatörlüğünün yaratıcısı olarak maceracılığı gören ve gösteren anlayışları da reddetmeliyiz. Bugünkü maceracı hareketler de askeri faşist diktatörlük kurmayı amaçlayan ve bu yolda faaliyetlerde bulunan güçlerin yedeğine düşmüştür. Öyle ki yapılan bir eylemin kim tarafından yapıldığı, kontrgerilla mı, maceracı örgütler mi anlaşılamamakta, tefrik edilebilmesi için eyleme girişen maceracı örgütün açıklama yapması gerekmektedir. Geçmişte Amerikan emperyalizmi ile uzlaşan revizyonizm, kitle hareketlerinin gelişmesinden korkmakta, kitle hareketlerini pasifize etmek için elinden geleni yapmaya çalışmaktaydı. Revizyonistlerin bu tutumu için elinden geleni yapmaya çalışmaktaydı. Revizyonistlerin bu tutumu en belirgin bir biçimde 15-16 Haziran direnişleri ve Amerikan 6. filosuna karşı yapılan gösterilerde ortaya çıkmıştır. Bugün ise dünyanın en saldırgan emperyalisti haline gelmiş olan Rus sosyal emperyalizmin bağımlı revizyonistleri kitle hareketlerinin içine sızmaya çalışmakta ve kitle hareketlerini Rus sosyal emperyalistlerinin çıkarları yönünden kanalize etmeye çalışmaktadırlar. Kısacası geçmişte teslimiyetçi olan revizyonizm bugün saldırgan ve sosyal faşist bir karakter kazanmıştır. Bugün ülkemizde İsmail Bile'nin başını çektiği modern revizyonist akım işçi sınıfı hareketinin gelişmesi önündeki en büyük tehlikedir. Öte yandan modern revizyonizme teslimiyet çizgisi olan lafta solcu oportunizm ve maceracılık da mücadele edilmesi gereken önemli çizgileri teşkil etmektedirler. Karanlıktaki sorular. Cezaevinde herkesle görüşemedim. Görüşmek istediğim kişiler arasında Ziya Yılmaz da vardı. Ziya Yılmaz geçmişte sorumluluk aldığım bir hareketi çok daha uzun anlatmak isterdim dedi. Arkadaşları Yılmaz'ın düşüncelerinde oldukça büyük değişiklikler olduğunu söylüyorlar. Ama Ziya Yılmaz herhalde konuşmak için zamanın erken olduğu kanısında. Yılmaz son tahliyelerden sonra cezaevinde kalan 7 kişiden biri. Maltepe cezaevinden Mahir Çayan ve arkadaşları nasıl kaçmışlardı? Bu da merak edilen sorulardan bir tanesiydi. Bu soruyu o sıralar cezaevinde bulunan ve bu kaçış eyleminde görev alan Oktay Kaynak'a sordum. Oktay Kaynak, kaçış planlarının MİT tarafından düzenlendiği yolundaki söylentileri kesinlikle yalanlıyor. Biz kazdık tüneli diyor. Önce betonu tuz ruhuyla delmişler. Mahir bizim koğuşa gelmeden biz tüneli kazmaya başladık. Tuz ruhu attık betona. Bu işin militanı Cihan Alptekin'di. O tırnaklarıyla kazdı. Tüneli kazdıktan sonra 3 metre aşağı indik. Hepimiz gerçekten kazıyorduk. Pijamalarımızı giyiyorduk. Pijamalarımızla iniyorduk, çalışıyorduk. Çıktıktan sonra pijamalarımızı leğene koyuyorduk. Kendi elbisemizi giyiyorduk. Kimse anlamıyordu. Tüneli kazdıktan sonra Mahir Çayan'a haber vermişler. Çayan da arkadaşlarıyla birlikte bu tünelden kaçmış. Son günden bir gün önce biz girdik. 6 kişi. Tünel tamam. Yarım metre kaldı çıkmasına. Tam 6.30'da çıkmamız gerekir. Hava 5.30'da kararıyor. Tam o sırada yetişmemiz gerekir. O gün yetişemedik. Ertesi gün arkadaşlar çıktı. Önce bu tünelden çıkamayacağımız kanısına kapıldık. Sonra Mahir ben çıkayım. Öldürürlerse öldürsünler dedi. Asılacağını biliyordu. Biraz da tesadüfler yardım etti. Akşam kimseye söylemedik. Uyandığımızda isyan ettik ki içeriye kimse girmesin. Arkadaşlarımız zaman kazansınlar. Yusuf Küpeli bu açıklama biçimine inanmıyor. Davanın savcısı Naci Gür garip şekilde öldürüldü. Kaçış sırasında cezaevi komutanı da bir otomobil kazasında öldü diyor. Belli ki kafasında bazı şüpheler var. Böyle olaylarda garip rastlantılar olabilir. Örneğin geçen yıllarda Ülke Ocakları genel başkanlarını silahını verdiği saptanan bir yüzbaşının Kızıldere olayında etkin rol alması gibi. İnsan bilemiyor. Mahir Çayan ve arkadaşları Ankara'dan Ünye'ye giderken Samsun yolundan geçiyorlar. Samsun yolunda ise sıkı yönetim karargahı var. Arabaların giriş çıkışları gereği gibi yapılsaydı hiç olmazsa Kızıldere gibi bir felaket önlenmiş olurdu. Önlemek mi istemediler? Kim bilir?